Ayrım 5. Bir kadının yaşamından 24 saat ve bir yüreğin ölümü. Stefan Zweig, sayfa 53. Tüm uzuvlarım buz kesmiş bir halde orada ne kadar yattığımı hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Ölüler de herhalde böyle donuk bir şekilde tabutta yatarlar. Hatırladığım tek şey gözlerimi kapatıp Tanrı'ya, gökteki herhangi bir güce bütün bunların gerçek, doğru olmaması için dua ettiğimdi. Fakat keskin duyularım bütün bunların yalan olmadığını söylüyordu. Yandaki odada insanların konuştuğunu, suyun aktığını, dışarıda koridorda ayak seslerini duyuyordum ve bu işaretlerin her biri duyularımın acımasızca uyandığını gösteriyordu. Bu korkunç durumun ne kadar devam ettiğini anlatamam. Böyle saniyeler yaşamın ölçülebilen zamanından farklıdır. Fakat birdenbire başka bir korku çöktü üzerime. Avcı gibi kovalayan zalim bir korku. Adını bile bilmediğim bu yabancı adam şimdi uyanacak ve benimle konuşacaktı. Yapmam gereken tek bir şey vardı, o uyanmadan giyinip kaçmak. Ona görünmemem, onunla konuşmamam lazımdı. Geç olmadan kendimi kurtarmalıydım, uzaklaşmalı, uzaklaşmalı, uzaklaşmalıydım. Herhangi bir yaşama, otelime gitmeli, trene atlayıp bu iğrenç yerden, bu ülkeden uzaklaşmalı, onunla asla bir daha karşılaşmamalı, bir daha gözlerine bakmamalı, bir tanık, suçlayan ya da olanları bilen birini görmemeliydim. Bu düşünceler sersemliğimi silip attı. Büyük bir dikkatle, bir hırsızın hafif adımlarıyla adım adım, gürültü yapmamaya gayret ederek yataktan çıktım, el yordamıyla elbiselerimi aradım. Büyük bir dikkatle elbiselerimi giydim, onun uyanacağı korkusuyla her saniye titredim, derken hazırlanmam bitti, başarmıştım. Sadece şapkam yatağın ucundaydı ve işte şimdi parmaklarımın ucunda onu almak için yaklaşmıştım. O an elimde olmayarak yaşamıma gökten bir taş gibi düşen bu yabancı adamın yüzüne bakmak istedim. Sadece şöyle bir bakmak istedim fakat tuhaftı. Çünkü orada uyuyan yabancı genç adam gerçekten benim için bir yabancıydı. İlk anda dünkü yüzü tanıyamadım. Çünkü dün ölesiye heyecanlı olduğu için tutku ve krampla gerilmiş çizgiler adeta yüzünden silinmişti. Şimdi burada yatan kişinin yüzü bambaşkaydı. Bir çocuğun, saflık ve neşenin aydınlattığı bir oğlan çocuğunun yüzüydü. Dün, öfke ve kızgınlıkla dişlerinin arasına kenetlediği dudakları, tatlı düşler kuruyormuş gibi hafif aralanmış gülümsüyordu. Kırışıksız alnına sarı saçları düşmüştü ve göğsünden aldığı nefes, hafif dalgalar gibi dinlenmekte olan bedeninden çıkıyordu. Belki anımsarsınız, daha önce anlatmıştım. Kumar masasında izlediğim bu yabancı adamın yüzünde gördüğüm hırs ve tutkunun bir insanda böylesine güçlü ve insanı korkutacak şekilde ifade bulduğuna daha önce hiç tanık olmamıştım. Şunu da söylemek isterim ki o güne kadar hiç kimse de, hatta çocuklarda bile, hani emzirildikten sonra uyuduklarında etrafına iç acıcı pırıltılar saçan bebeklerde olur ya, onlarda bile onun yatarken yüzünde gördüğüm o parıltıyı, mutlu huzuru görmedim. Bu yüzde tüm duygular ortaya çıkıyordu. Yüreğindeki tüm ağırlıkları atmış, fevkalade hafiflemiş ve kurtulmuştu. Bu şaşırtıcı manzara karşısında tüm korkularım ve endişelerim ağır siyah bir örtü gibi sıyrılıp gitti. Utanmıyordum artık. Hayır, aksine neredeyse sevinçliydim. Korkunç olan, elle tutulmayan şey birdenbire benim için bir anlam kazanmıştı, seviniyordum. Hatta gurur duyuyordum. Şurada mutlu ve bir çiçek gibi sessiz yatan bu genç, narin, güzel insan ben olmasaydım, parçalanmış, kanlar içinde, ezilmiş bir yüzle, cansız gözleri yuvalarından çıkmış bir şekilde bir kayanın dibinde yatıyor olacaktı. Onu kurtarmıştım, kurtulmuştu. Ve ona baktım, yatan adama, başka bir türlü ifade edemem, bir annenin bakışlarıyla yeniden hayat verdiğim adama, kendi çocuklarımı doğururken bu kadar acılı değildi. Ve bu eski kirli odada, bu iğrenç ve pis otel odasında komik bulabilirsiniz. Kilisedeymişim gibi bir duyguya kapıldım. Mucize ve arınma duygusuyla kutsanmış gibiydim. Yaşamımın en korkunç saniyesinden ikinci bir saniye, en inanılmaz ve en muhteşem saniye doğmuştu. Çok gürültü mü yaptım, yoksa kendi kendime mi konuştum, bilmiyorum. Ancak uyuyan genç gözlerini açtı, korktum ve geri çekildim. Genç şaşkınlıkla etrafına baktı, tıpkı benim biraz önce yaptığım gibi anlaşılan büyük bir derinlikten ve karışıklıktan zorla doğruluyordu. Bakışları güçlükle yabancı ve tanıdık olmayan odada gezdi ve şaşkınlıkla bana takıldı. Fakat o konuşmaya başlamadan, tamamen kendine gelmeden ben kendimi toparladım. Onun konuşmasına fırsat vermemeli, soru sormasına, yakınlaşmasına izin vermemeliydim. Hiçbir şey tekrarlanmamalıydı, dün ve gece hakkında hiçbir şey konuşulmamalıydı. Şimdi gitmeliyim dedim, çarçabuk. Siz burada kalın ve giyinin. Saat 12'de kazinonun girişinde buluşuruz. Sizin için gerekli olan her şeyi hazırlayacağım. Ve onun bir şey söylemesine fırsat vermeden ve o odayı daha fazla görmek istemediğimden, arkama bile bakmadan tıpkı geceyi geçirdiğim yabancının adını bilmediğim gibi, adını bile bilmediğim binadan kaçarcasına uzaklaştım. Mrs. C. anlatımına bir soluluk ara verdi. Fakat sesindeki tüm gerginlik ve acı kaybolmuştu. Yokuşu güçlükle çıkıp tepeye vardıktan sonra yokuş aşağı gayet kolay ve çabucak inen bir araba gibi rahatlamış bir şekilde anlatmaya devam etti. İçimdeki acı duyguların silinip gittiği gibi, sabah ışıklarının aydınlattığı ve fırtınanın gökyüzünden tüm karanlığı alıp götürdüğü caddelerden hızla otelime doğru gittim. Çünkü daha önce size anlattığım şeyi unutmayın. Eşimin ölümünden sonra hayatımdan tamamen vazgeçmiştim. Çocuklarımın bana ihtiyacı kalmamıştı. Kendimden vazgeçmiştim. Belli bir hedefi olmayan her hayat bir hatadır. Ve ben ilk kez beklenmedik bir şekilde bir görev edinmiştim. Bir insanı kurtarmıştım. Bütün gücümü seferber ederek onun kendi kendini yok etmesini engellemiştim. Küçük bir şeyin daha üstesinden gelinerek bu görev tamamlanmalıydı. Otelime geldim. Sabahın 9'unda geldiğim için şaşkın bakışlarla bakan kapıdaki görevliye aldırmadım. Yaşadığım olayla ilgili utanç ve kızgınlık duymuyordum. Aksine, yaşam sevincimin birdenbire yeniden uyanması, varlığımın işe yarar olduğuna dair hissettiğim yeni bir duygu, damarlarımda sıcak bir kan gibi dolaşıyordu. Odamda çarçabuk giysilerimi değiştirdim, fakat farkında olmadan, çok sonra fark ettim, matem giysilerimi bir yana koydum ve daha açık giysiler seçtim, para çekmek için bankaya gittim, trenlerin saatini öğrenmek için aceleyle istasyona uğradım, şaşırtıcı bir kararlılıkla birkaç diğer işi ve randevuyu hallettim. İşte şimdi kaderin önüme çıkardığı insanın eve dönüşünü ve nihai kurtuluşunu halletmekten başka bir şey kalmamıştı. Elbette onunla şimdi karşılaşmak için güce ihtiyacım vardı. Çünkü dün cereyan eden her şey karanlıkta olmuştu, tıpkı çağlayandan atılan iki taşın birbirine vurması gibi bir girdapta olmuştu. Birbirimizin yüzünü doğru dürüst tanımıyorduk. Evet, yabancının beni tanıyacağından bile emin değildim. Dün bir tesadüf, bir sarhoşluktu, yolunu şaşırmış iki insanın ihtirasıydı. Bugünse kendimi ona dünden daha açık, net bir şekilde göstermem gerekiyordu. Çünkü gün ışığının acımasız berraklığında kişiliğimle, yüzümle, hayat dolu bir insan olarak karşısında olacaktım. Fakat her şey düşündüğümden kolay oldu. Kararlaştırdığım saatte kasinoya doğru henüz yaklaşmıştım ki, genç bir insan oturduğu banktan fırlayıp bana doğru hızla gelmeye başladı. Şaşırmış halinde ve bir şeyler söyleyen her hareketinde öyle spontan, öyle çocuksu, öyle art niyetsiz ve mutlu bir ifade vardı ki, gözlerinde minnettarlık ve aynı zamanda saygı dolu bir sevinç ışıltısı bana doğru adeta koşuyordu. Benim gözlerimin onun varlığıyla şaşırdığını görünce bakışlarını alçak gönüllülükle indirdi. Minnettarlık, insanlarda bu duyguyu görmek çok enderdir ve özellikle en çok minnet duyan insanlar bu minnetlerini ifade edemezler. Şaşırmış bir şekilde susarlar, utanırlar ve bazen duraklarlar. Duygularını saklamak için. Fakat bu insanda Tanrı'nın gizemli bir heykeltıraş gibi duyguların her hareketini duygulu, güzel ve canlı olarak ortaya çıkarma yeteneğini verdiği bu insanda tıpkı tutku gibi minnettarlığının ifadesi de tomurcuk gibi açıyor ve bedeninin özünden dışarıya fışıldıyordu. Elimi öpmek için oğlan çocuğununkine benzeyen başını eğdi, bir dakika boyunca saygılı bir şekilde parmaklarıma hafif bir öpücük kondurdu, sonra geri çekildi. Nasıl olduğumu sordu, dokunaklı bir şekilde bana baktı, sözcüklerinde öyle bir saygı vardı ki birkaç dakika içinde son korkum da kayboldu. Tıpkı duyguların aydınlanması gibi çevremizdeki manzarada karanlığından arınmış, pırıl pırıl parlıyordu. Dün öfkeyle çalkalanan deniz hareketsiz ve sessizdi ve kıyıya çarpan küçük dalgaların altındaki her çakıl taşının parıltısı olduğumuz yerden görülecek kadar berraktı. Kasino, o cehennem batakhanesi, bulutsuz gökyüzünde yükseliyordu ve dün sağanak fırtınadan korunmak için saçağının altına sığındığımız küçük dükkan bir çiçekçi dükkanına dönüşmüştü. Beyaz, kırmızı, yeşil ve rengarenk çiçekler, tomurcuk ve çiçeklerden oluşan büyük demetlerle doluydu ve üzerinde rengarenk bir bluz olan bir genç kız tarafından satılmaktaydı. Genç adamı küçük bir restoranda öğle yemeğine davet ettim. Orada bana trajik macerasının öyküsünü anlattı. Anlattıkları onun titreyen, sinirle sarsılan ellerine yeşil masada ilk gördüğüm zaman düşündüğüm şeyleri teyit ediyordu. Polonya'nın Avusturya kısmında yaşayan eski, soylu bir aileden geliyordu. Diplomaside kariyer yapması planlanmıştı. Yüksek tahsilini Viyana'da yapmış ve bir ay önce birinci sınavını başarıyla vermiş. Bunu kutlamak için yanında oturduğu ve genelkurmayda yüksek düzeyde bir subay olan, dolayısıyla birlikte faytona binip at yarışlarına gitmiş. Dayısının şansı açıkmış ve 3 kez üst üste kazanmış. Kazandıkları kalın bir deste banknotla şık bir restorana girmişler. Ertesi gün başardığı sınavından dolayı diplomat adayına babası 1 aylık harçlığı kadar parayı ödül olarak vermiş. Daha 2 gün öncesine kadar onun için büyük miktar olan bu para, kazanmanın kolaylığını gördükten sonra gözüne önemsiz ve az görünmüş. Böylece yemekten hemen sonra yarış alanına gidip hırsla ve tutkuyla bu parayı oyuna yatırmış. Artık şans mı yoksa şanssızlık mı diyelim, parasını 3'e katlayıp oradan ayrılmış. İşte sonra bu kumar çılgınlığı bazen at yarışlarında, bazen kafelerde, bazen kulüplerde devam etmiş. Zamanını, öğrenimini, sinirlerini ve her şeyden önce parasını yiyip bitirmiş. Artık düşünemez, rahat uyuyamaz olduğu gibi kendine hakim olamaz hale gelmiş. Bir defasında bir gece her şeyini kaybetmiş olarak kulüpten eve geldiğinde giysilerini çıkarırken yeleğinin cebinde unuttuğu buruşuk bir banknot bulduğunda hemen tekrar giyinip dışarı çıkmış, kafelerden birinde domine oynayan birilerini buluncaya kadar deli gibi dolanmış ve onlarla sabahın ilk ışıklarına kadar domine oynamış. Bir defasında da evli kız kardeşi ona yardım etmiş ve büyük soylu bir adın mirasçısı olan kendisine seve seve kredi veren tefeciye borcunu ödemiş. Bir süre yine kumarda şansı iyi gitmiş fakat sonra yine aralıksız kaybetmeye başlamış. Kaybettikçe borçları ödemesi ve verdiği şeref sözlerini yerine getirmesi güçleşmiş. Saatini, elbiselerini rehine koyalı çok olmuş ama en korkuncu, yaşlı yengesinin ender kullandığı 2 broşu dolaptan çalmasıymış. Bunlardan birini yüksek bir para karşılığında rehine vermiş ve o parayla aynı akşam kumar oynayıp 4 katı kazanmış. Ancak broşu rehinden almak yerine bütün parasıyla oynamış ve kaybetmiş. Evinden ayrılacağı sırada hırsızlık henüz fark edilmemiş, böylece ikinci broşu rehine koymuş ve seyahate karar vermiş. İçinden gelen sese uyarak rulette hayal ettiği serveti kazanmak için Monte Carlo'ya gitmek için trene binmiş. Valizini, giysilerini, şemsiyesini çoktan burada satmış, kendisine yalnızca tabancasıyla 4 kurşun ve vaftiz annesi Prenses X'in verdiği ve hiç ayrılmak istemediği kıymetli taşlarla süslü küçük haç kalmış. Fakat bu haçı da akşamleyin son bir kez kumarın içini titreten o zevkini tatmak, ölümüne ya da hayatına oynamak için öğleden sonra satmış. Tüm bunları yaratıcı, canlı varlığının o çekici hoşluğuyla anlatıyordu. Bense sarsılmış, altüst olmuş ve heyecanlanmış bir şekilde dinliyordum. Fakat bir an bile masamda oturan bu insanın aslında bir hırsız olduğunu düşünüp öfkelenmek aklımdan geçmedi. Eğer dün biri kusursuz bir yaşam sürmüş, çevresindeki insanlardan katı, geleneksel değerler bekleyen bir kadın olan bana, kendi oğlumdan birkaç yaş büyük, broş çalmış, hiç tanımadığım genç bir adamla aynı masada samimi bir şekilde oturacağımı söyleseydi, onun deli olduğunu düşünürdüm. Fakat o anlatırken bir an bile korku hissetmedim. Çünkü olan biteni öyle doğal, öyle bir tutkuyla anlatıyordu ki, yaptığı bir suçtan çok bir ateş nöbetinin, bir hastalığın raporunu dinliyormuşum gibi geliyordu bana. Üstelik benim gibi bir gece önce, bir çağlayan gibi hiç beklemediğim şeyler yaşamış bir insan için imkansız sözcüğünün anlamı kalmamıştı. Gerçekten de 10 saat içinde gerçeğe dair edindiğim bilgi ve deneyim, 40 yıldır sürdürdüğüm burjuva hayatında gördüklerimden çok daha fazlaydı. Fakat onun bu günah çıkartmasında yine de beni korkutan bir şeyler vardı. O da kumar tutkusundan bahsederken yüzünün tüm sinirlerini elektrik gibi titreten gözlerindeki o ateşli parıltıydı. Yaşadıklarını anlatmak bile onu heyecanlandırıyordu. Ve o yumuşak yüzü korkunç bir nitelikle her gerilimi neşe ve acıyla ortaya koyuyordu. Elleri, o çok güzel, ince kemikli, sinirle kaplı elleri tıpkı kumar masasında olduğu gibi istem dışı, vahşi hayvanlar gibi kovalayan ve kaçan varlıklar olmaya başladı. O anlatmaya devam ederken eklemlerden yukarıya doğru titremeye başladığını, bütün gücüyle büküldüğünü, yumruk gibi sıkıldığını, sonra yine gevşediğini ve birbiri içine girdiğini görüyordum. Broşları nasıl çaldığını anlatırken elleri, burada gayri ihtiyari irkildim, şimşek gibi öne doğru hırsızların yaptığı gibi ani bir atak yaptı. Parmakların nasıl da mücevherin üzerine atladığını ve aceleyle onu avucunun içine aldığını görür gibi oldum. Ve adlandıramayacağım bir korkuyla bu insanın kanının son damlasına kadar tutkusundan zehirlendiğini gördüm. Onun öyküsünde beni o denli sarsan ve dehşete düşüren şey, genç, pırıl pırıl aslında kaygısız bir doğası olan bir insanın, acınası bir şekilde saçma bir tutkunun esiri olmasıydı yalnızca. Bu nedenle ilk görevim olarak beklenmedik bir anda himayeme aldığım bu insanı dostça ikna etmeye çalışacaktım. Ona derhal şeytana uymasını kolaylaştıran Monte Carlo'dan ayrılmasını, broşların kaybolduğu fark edilmeden ve geleceğini tehlikeye atmadan bugünden ailesinin yanına dönmesi gerektiğini söyleyecektim. Ona seyahati ve mücevherleri rehinden kaldırması için para vereceğime dair söz verdim. Ancak elbette bir şartım vardı. Bugün hemen buradan ayrılacak ve bir daha asla kartlara el sürmeyeceğine ya da herhangi bir şekilde kumar oynamayacağına dair bana söz verecekti. Bu yabancı ve yolunu kaybetmiş insanın beni önce alçak gönüllü minnettarlıkla, sonra ise yavaş yavaş parıldayan bir tutkuyla dinlediğini, ona yardım edeceğime söz verdiğimde sözlerimi adeta içtiğini asla unutmayacağım. Birden ellerimi masanın üzerinden uzatarak unutamayacağım bir hareketle hayranlığını belirtirken yeminler etti. Açık renkli ve başka zamanlar biraz da huzursuz olan gözlerinde yaşlar vardı. Bütün vücudu mutlu bir heyecana titriyordu. Onun hareketlerindeki eşsiz ifade gücünü çok defa size tasvir etmeye çalışmıştım. Fakat bu hareketini anlatamam. Çünkü bu normal olarak bir insanın yüzünde hemen hemen hiç göremeyeceğimiz türden bir kendinden geçiş ve olağanüstü mutluluk ifadesiydi. Bu ancak o beyaz gölgeyle karşılaştırılabilir. Hani insan bir rüyadan uyanır da karşısında bir meleğin kaybolan yüzünü gördüğünü sanır ya, işte böyle bir şey. Saklamak boşuna. Bu bakışlara dayanamadım. Minnettarlık mutlu ediyor çünkü insan ender yaşıyor bu duyguyu. Nezaketli davranış da insana iyi geliyor ve benim gibi ölçülü, mesafeli insana böylesi bir duygusallık, hoş ve mutluluk verici yeni bir şey. Ayrıca tıpkı bir sarsılmış, çiğnenmiş insan gibi olan manzarada dünkü yağmurdan sonra büyüleyici bir şekilde uyanmıştı. Restorandan çıktığımızda tamamen sakinleşmiş, deniz pırıl pırıl parlıyordu. Gökyüzüne kadar uzanıyordu maviliği. Ancak biraz ilerisinde başka, daha mavi olan yerlerde beyaz martılar uçuşuyordu. Riviera'nın kıyılarını bilirsiniz. Her zaman güzeldir. Fakat düz kartpostallar gibi canlı renklerini gözler önüne serer, kendini seyreden bakışlara aldırmayan, uyuklayan ağır bir güzelliktir o sonsuz bereketli haliyle neredeyse doğuyu çağrıştırır. Fakat bazen çok ender de olsa öyle günler vardır ki bu güzellik ayaklanır, coşar, çeşitli ve parlayan renklerle insana seslenir. Rengarenk çiçeklerini zefer edasıyla uzatır, kor gibi yanar, duyuları coşturur. İşte o gecenin fırtınalı kaosundan böylesi coşkulu bir gün doğmuştu. Tertemiz yıkanmış caddeler pırıl pırıl parlıyordu. Gökyüzü firuze rengindeydi ve her tarafta suya doymuş yeşilliklerden renkli ışıklar gibi fundalıklar yanıyordu. Bunaltıcı havanın terk ettiği dağlar, güneşli havada daha aydınlık, daha yakın görünüyordu. Temizlenmiş ve parlayan kente sürüler halinde yaklaşıyordu sanki. İnsanların bakışlarında doğanın ısrarcı ve davetkar çağrısı hissediliyordu ve bu çağrı ister istemez her yüreği fethediyordu. Bir faytona binelim dedim ve Korniş boyunca gezelim. Sevinçle kabul etti. Bu genç adamın buraya geldiğinden beri ilk kez bu güzel manzarayı gördüğü ve fark ettiği anlaşılıyordu. Şimdiye kadar ağır ve ter kokan kazinonun boğucu havasından, çirkin, çarpık suratlı insanlardan, haşin, gri ve çalkantılı denizden başka bir şey görmemişti. Fakat şimdi kızgın güneşin altındaki kıyı yelpaze gibi açılmıştı, gözlerimizle kıyının bir ucundan diğer ucuna keyifli bir gezinti yapıyorduk. Yavaş yavaş giden fayton, o zamanlar otomobil henüz yoktu, muhteşem yolda ilerliyor, villaların ve insanların önünden geçiyordu. Her evin yeşil çamların gölgesinde, her villanın önünden geçen, kuşkusuz 100 kez içinden şunu geçirmiştir. İnsan burada sessiz, sakin, mutlu ve dünyadan uzak yaşayabilir. Hayatımda hiç o an olduğumdan daha mutlu olmuş muydum, bilmiyorum. Arabada yanımda genç adam oturuyordu. Daha dün ölüme ve kötü yazgısına tutunmuşken, şimdi güneşin beyaz ışınlarının keyfini çıkarıyordu. Bütün yılları üzerinden atmış, tıpkı küçük bir oğlan çocuğuna benziyordu. Duyarlı nezaketinden büyülendiğim coşkulu ve aynı zamanda saygılı gözleri olan, güzel, oynayan bir çocuğa. Araba yokuş yukarı çıkarken atlar zorlandığında çevik bir hareketle aşağıya inip arabayı arkadan itiyordu. Yolda bir çiçeği işaret ettiğimde koşup onu koparıyordu. Dünkü yağmurun dışarıya çıkardığı küçük bir kaplumbağayı yolun ortasında gördüğünde arabaların altında ezilmesin diye yerden alıp yeşil çimenlerin üzerine koydu. Arada bir coşkulu bir şekilde komik, hoş şeyler anlatıyordu. Sanırım böyle gülmesi bir tür kurtuluştu onun için. Çünkü gülmese şarkı söyler, sıçrar ve çılgınca şeyler yapardı herhalde. Ani gösterdiği bu taşkınlıkta öylesine mutlu ve sarhoştu. Yolun yukarısında küçücük bir köyün içinden ağır ağır ilerlerken birden kibarca şapkasını çıkarıp selam verdi. Şaşırdım. Kimi selamlamıştı? Yabancılar içindeki bu yabancı. Sorum karşısında yüzü hafif kızardı ve neredeyse özür dilercesine bir kilisenin önünden geçtiğimizi, memleketi Polonya'da tüm katı Katolik ülkelerde olduğu gibi çocukluktan itibaren her kilisenin, her ibadethanenin önünden geçerken şapka çıkarmayı öğrendiğini söyledi. İnanca karşı gösterdiği bu hoş saygı beni derinden etkiledi. Aynı anda o bahsettiği haç geldi aklıma ve ona inançlı olup olmadığını sordum. Utangaç bir hareketle mütevazi bir şekilde evet dediğinde ve Tanrı'nın lütfundan mahrum olmamayı ümit ettiğini söylediğinde birden aklıma bir fikir geldi. Arabacıya durun dedim ve aceleyle arabadan indim. Şaşkınlıkla beni takip etti. Nereye gidiyoruz? Gelin benimle dedim. 5. ayrımın sonu sayfa 64.